Başımız Suavi de burada efendim, tamam. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, başımız sağ olsun,
sağ
Neşet Ertaş'ı uğurluyoruz. Onu uğurlarken arkasından ya da onunla veda ederken ne demek gerekir? Neşet Ertaş nasıl uğurlanır?
Vallahi önce gerçekten bu haklarınızı helal ediyor musunuz diye bir cümle vardır ya. Bence o cümleyi bugün çırılçıplak açıp incelemek lazım. Çünkü Neşet Usta'nın belki bugüne kadar uğurladığımız birçok müzisyenle, sanat insanıyla aramızda olmayacak kadar kurulmuş bir hak bağı vardır. Bu bağ daha çok da onu mağdur eden ve 1950'de ülkemizin imzalamış olmasına rağmen telif yasası dediğimiz bir yasanın işlemez durumda olmasıyla ilişkili. İddia ediyorum bugün ülkemizde televizyonlarınızı izleyen, belki bu alanda bulunan onlarca, binlerce insan Neşet Ertaş Usta'ya borçludur. Gerçek anlamda borçludur. Radyolar eserlerini çalmışlardır, lisans yapmamışlardır. Sizleri tenzih ediyorum, kimi ulusal kanallar meslek birlikleriyle lisans yapmadıkları için ustanın şarkıları ulu orta senelerce çalınmıştır. Yani Neşet Ertaş pozisyonunda bir gelişmiş Avrupa ülkesindeki sanatçı, daha ikinci türküsünden, bestesinden itibaren inanın çektiği ekonomik bunalım filan bir yana gerçekten hak ettiği bir refahın içerisinde yaşatılabilirdi. Kalan müzikten Hasan arkadaşımız ki iyi öyle yapmış. 2000'li yıllarda Neşet Baba'ya Almanya üzerinden el atmasaydı örneğin, bu ilişki bir dostluğa dönüşerek Neşet külliyatını toparlanan bir müzikal beraberliğe dönüşmeseydi eğer, belki ustanın küskünlüğü devam ediyor ve şu an itibariyle aramızda dahi olmayacaktı. Bu cenaze Almanya'dan geliyor olacaktı. Buradan baktığımda ben Neşet Usta'nın müzisyenliğine, yeteneğine vesaire filan cümleler kurmak yerine Neşet Usta'ya veremediğimiz, madden veremediğimiz, hatta onu yokluklar içinde bir anlamda yaşamaya ittiğimiz, bunca dev gibi repertuarı üretmiş bu insana hepimizin maddi, özellikle maddi borçları olduğunu düşünüyorum. Dilerim ki Neşet Usta bu vedasıyla ülkemizde telif hakları kavramının, kendi haklarının bu kadar hoyratça hiçe sayıldığı, kendini bu anlamda öncü yine yaptığı bir yerden olumlu bir yere evrilmesine sebep olur, neden olur. Ve bugün buradaki protokol de, zat-ı muhterem de büyük olasılıkla bunları dikkate alacaktır. Ki almalıdırlar. Yetenekli insanlar ve üreten insanlar yokluk içerisinde gitmemelidirler. Ve yaşarken bir sanatçıya itibarını teslim etmenin en önemli yanı, onun eserlerini çalmamak, çırpmamak ve onun eserlerine özen göstermek, saygı göstermektir. Buradan bakıldığında ben Neşet Usta'nın önünde o yaratmış olduğu dev repertuar, bu repertuarın hak edişini sanal olarak milyonlarca dolarla ifade edecek olmamıza rağmen neredeyse ev sahibi dahi olamayan bir ustanın önünde kendi adıma utanarak hem öz eleştiri veriyorum, hem herkesin dikkatini bu noktada çekmekten yana daha doğru bir yere işaret edeceğimi düşünüyorum.
Gönlü çok zengin bir insandı zaten. Onu zaten sazıyla, sözüyle çok net ortaya koyabiliyordu. Bugün de o zenginliği belki de buraya Kırşehirlilerin ya da Türkiye'nin her noktasından gelenlerin sevgisiyle karşılık bulduğunu görüyoruz. Ama bir de devlet sanatçılığı vurgusu vardı ki çok kendisine haklı. Bunu... verdiler ama o, ben halk sanatçısıyım. Çok devlet haklı. Sanatçısı olmak bir ayrımdır. Buna gerek yok ifadesiyle belki de elinin tersiyle itmiş bir insan.
Evet, Neşet'i bugün en saygın kılan şeylerden birisi de bu. Yani devlet sanatçılığı payesini reddetmek devletle bireyin arasındaki bir çelişkiyi işaret etmez. Devletin sanata bakışındaki tutarsızlığı ve ikircikliği aslında işaret eder. Neşet Usta bunu görmüştü. Yoksa devlet sanatçılığı bir payedir. Hatta bir takım yaptırımları da size sunar. Örneğin VIP'den geçersiniz. Yeşil pasaportunuz olabilir örneğin. Ya da benzeri bir takım manevi kısmen bir şeyler buranıza ilintilenebilir. Ama bu devletin sanatçılar üzerinde aslında yapmış olduğu bir ayrımcılıktır. Ötekileştirme politikasıdır. Atıyorum o devletin sanatçısı idiyse öbürü kimin sanatçısı dediğiniz noktada devlet bu ayrımcılığa körük tutuyor olur. Bu Süleyman Demirel'le başlayan bir süreçti. Hepimiz buna külliyen itiraz etmiştik ve Neşet Usta dahil onlarca sanatçı bunu zaten reddeden bir yerden tutarlı bir tavır da geliştirmişlerdi. Şimdi kuru soğan dahi bulamadığınız 1965'li yıllara gelin. Ben Kırıkkale doğumlu bir arkadaşınızım ve Neşet Usta'yla ben türküleri üzerinden konuşmuyorum. Ben Neşet Usta'yla bu topraklarda o sandalyede babası Muharrem Ertaş ayağının altına, poposunun altına sağ ayağını kırıp çorabıyla oturduğunda, o köşeli şapkasıyla bozlak söylerken, Aydoz kalktı göçeyledi Dadaloğlu söylerken, ben 15 yaşında, 14 yaşında bir müzisyen olarak buralarda köy düğünleri çalıyordum. Hasan Dede Şarap Festivallerinden geçiyordum. Keskin'de, Kırşehir'de düğünler çalıyordum. Ben düğünlerden tanıyorum Neşet ağabeyi. Benim 10 yaş büyüğümdür, 11 yaş büyüğümdür. Onun nerelerden geldiğini, bir ekmeğe nasıl gerçekten muhtaç konumdan geldiğini ama buna rağmen dimdik, o çingene diye aşağılanan, hırsızlık eşittir çingenelik diye abdallık kavramını aptala dönüştüren bir zihniyetin ötekileştirdiği bir yerden gelerek halk bilgeliğine dönüşüyor bu iş. Böyle bakıldığında bence alkışı da övgüyü de fazlasıyla hak ediyor. Kaldı ki bunu söyleyecek olan belki en son insanlardan biriyim ben. Ama ben 65'lerin Neşet Ertaş'ından bahsediyorum. Kendi adıma onu gerçekten bir ağabey, bir evlat, bir can kaybetmiş kadar özleyeceğimi biliyorum. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ve halkımızın ve giderek bu ülkeyi yönetenlerin buradan mutlaka bir sonuç çıkarmalarını umut ediyorum. Yani.
Neşet Ertaş sizin için bahçe duvarından atlamak mıdır, yalan dünya mıdır yoksa garip?
Neşet Ertaş benim için babasına danışmadan Leyla ile evlendiği için büyük usta Muharrem Ertaş'ın ona bozlak bestelediği bir özel evlattır aslında.
Karşılıklı Neşet'in, böyle bir atışmaları var değil mi?
Küsmedim. Öfkeliyim sana diyor. Baban değil miydim? Sormadın bana. Bozlak böyle başlar ve müthiş bir bozlaktır. O Muharrem Usta'nın gırtlağıyla, hançeresiyle. O evlatla baba arasında bir küskünlüğe neden olmuştur bu evlilik. Ama giderek yine bir evlat babadır, et tırnaktır. Yoğun bir aşka, sevdaya, bağlılığa dönüşmüştür. Çünkü aynı zamanda babası onun büyük ustasıdır yani. Neşet Ertaş aynı zamanda bir müzik atölyesinden geliyor. Yani şimdiki gibi güzel erkek ya da güzel kadın formatıyla empoze edilen bir sanat anlayışından gelmiyor. İşte jokey kadar minnacık bir insan, incecik bir insan. Hatta bağlama kadar belki boyu.
Sapı ama belki de boyundan
iki,
daha uzun.
İki boyu kadar yerin altında derinlikleri olan bir adam. Anadolu'nun çocuğu, bu toprakların çocuğu. Bozlak kolay iş değil. Hal böyle olunca biz gerçekten çok önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Sıfır tırnak içinde cehaletle, eğitimsizlikten gel, bunca açlıktan gel ve bu tür cümleleri kurabilecek bir dehaya dönüştür kendini. Bu toprakların damarının ne kadar derinde olduğunun örneğidir Neşet Ertaş. Oralardan beslendi, oralardan demlendi. Ben bu büyük ustayı halkın doğru yerden kavraması gerektiğini umut ediyorum. Neşet Ertaş sadece türkü değildi ki. Türküleşen, aynı zamanda türkü gibi yaşamayı bilen, belki türkü gibi yaşadığı için, acının yokluğun içinden geldiği için, hatta hani ona tövmet etmek denir biliyor musunuz? Kimseye eğilmediği için bir anlamda. Sadece izleyicisinin, dinleyicisinin karşısında eğildiği için dimdik bir adam.
Konserlerinde ceketini çıkarmak için izleyicisinden, dinleyicisinden izin alan bir kişi.
Muhteşemdir yani. Düğmesini açarken izin alan bir insan. Evladı yaşında insanların önünde eğilecek kadar mütevazi bir insan. Sahnesi, dili, her şeyle tabii ki yeri doldurulmaz. Aynı zamanda Neşet Bey'le birlikte, Neşet Ertaş Usta'yla birlikte bir dönem kapanıyor. Peki. Bir milattan bahsediyorum yani. Kolay gelsin.
Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. Tabii ki bugün kolay itibariyle Sayın Neşet Ertaş'ı uğurlarken elbette konuklarımız yine olacak.